Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdo Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber yeni MacBook alınır mı alınmaz mı onu tartışacağız. Biliyorsunuz Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı bir lansmanla beraber MacBook'u tanıttı ve yeni MacBook'un en büyük özelliklerinden bir tanesi ince olması. Yani firma aslında bir sürü özelliği olan bir dizüstü bilgisayar. Bana kalırsa touchpad'i şu ana kadar en çok kullanmak istediğim touchpad'lerden bir tanesi. Klavyesinde bayağı bir devrim var ama inceliği üstüne çok vurgu yapıyor.
Ve fansız çalışması.
Evet, fansız çalışması üstüne. Gerçekten de ince bir dizüstü bilgisayar ama en ince mi? Değil.
Ya sonucunda aşağı yukarı 13 mm'lik bir kalınlığı baz alabiliriz.
13.1 mm.
Evet, yani bu neye denk geliyor? Örneğin Lumia 920 10 mm civarında bir kalınlığa sahipti. Neredeyse artık telefon kalınlığı bilgisayar yapmayı başarmışlar. Ve fansız çalışması önemli. Sonucunda bakıldığı zaman herhangi bir fan sesi duymadan bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsun. Tabi bunu yapabilmek için de bayağı bir bakırı halice kullanmışlar yani bilgisayarın içerisinde. Özellikle işlem anakartın üzerinde ki çok küçük bir anakartı var. Yani MacBook Air'in anakartıyla kıyasladığımız zaman %60-70 daha küçük bir anakarta sahip olduğunu görüyoruz. Ve aşağı yukarı işte 1 kilogram ağırlıkları da göz önüne aldığımız zaman hakikaten mobilitesi yüksek bir bilgisayar var karşımızda. Ama tabi sahip olduğu donanım, fiyat ve yapabildiklerini baz aldığımız zaman ki burada özellikle MacBook'un, yeni MacBook modelinin genişletilebilirlik, çevre birimleriyle olan uyumu gibi şeyleri bazen konuşuyoruz. Bunlar hakikaten çok fazla tartışılacak gibi görünüyor.
Şimdi cihaza genel olarak baktığımızda bir tane USB 3.1 portuna sahip olduğunu görüyoruz. Yeni nesil USB portu var. Type-C olarak geçen bir USB portu ve bu port üstünden işte display port alabiliyorsunuz, VGA çıkış alabiliyorsunuz, şarj yapabiliyorsunuz. Tabii ki USB cihazlar bağlayabiliyorsunuz ya da bir adaptör bağlıyorsunuz. Hepsini aynı anda alıyorsunuz. Aynen. Şimdi genel olarak kullanıcıların kafasında şöyle bir algı oluşmuştu ilk lanse edildiğinde dizüstü bilgisayar. Ya dediler ki o kadar ince ki doğal olarak USB portları koyamamışlar. Şimdi hemen yanında daha ince.
Evet, daha ince bu.
Ve ikisi bir arada konseptine yakın.
Evet, şimdi
cihaz var.
Aynen, bu Lenovo'nun Yoga 3 Pro modeli. Bu da Korean platformunu kullanan bilgisayarlardan
tanesi. Aynı işlemci var.
Evet, aynı işlemci var. Bizim geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Asus'un Korean'li UX305 modelinde daha zayıf bir işlemci vardı ama bunda MacBook'un baz modelindeki işlemcinin birebir aynısı var. Onu söyleyebiliriz. Bu bilgisayar MacBook'tan farklı olarak ne yapıyor? İstersen tablet olarak kullan. İstersen notebook olarak kullan. İstersen stand olarak kullan. Şöyle bir şeyler izleyebiliyorsun. Yani çok formatlı kullanımı destekleyen bir platform olduğunu söyleyebilirim. Üstüne üstlük MacBook'ta biz tek bir USB 3.1 portundan bahsediyorduk. Bunda USB 3.1 yok. Ama ne var? İki tane USB var. HDMI var. SD kart okuyucumuz var. Diğer tarafta yine USB'miz var. Ve yani
giriş çıkışlarımız var.
Aynen. Ya bunlar zaten artık onlara girmeye çok fazla gerek yok ama bakıldığı zaman aynı platformu kullanan donanımsal olarak bakıldığı zaman benzer performans sunabilen dokunmatik ekrana sahip
ve daha ince.
Daha ince, yüksek çözünürlüklü kamerası olan ki burada MacBook'ta 480p kamera koymuşlar. Tamam, anladığımız kadarıyla ekranı mümkün olduğu kadar ince yapmaya çalışmışlar ama yani 480p kamera 2015'in dünyasında hakaret gibi bir şey. Sonucunda evet, pek çok kişi ben görüntülü konuşmayı desteklemiyorum diyebilir ama Apple yıllardır FaceTime denen bir şeyi sürekli push etmeye, yani ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu kadar bunlara vurgu yaparken 2015'in bilgisayarında 480p kamera.
Gerçekten komik olmuş. Zaten en çok alay edilen konulardan bir tanesi de buydu.
Bunu şöyle koyalım zaten çünkü birebir muadili olduğu için de.
Genel olarak şimdi orada enteresan bir durum söz konusu. Yani cihaz dünyanın en incesi değil, en fonksiyoneli de değil. Genel olarak baktığımızda burada daha fazla fonksiyona sahip olan bir makine görüyoruz. Bu yüzden tek porta sahip olması biraz insanlara işte adaptör satma. Tam Apple mantığına çok fazla uyan bir olay bu.
Ya Apple'ın bugün zengin olmasının en büyük sebeplerinden birisi aksesuar satışı konusunda dünyanın en benzersiz muadili olmayan firması olması. Çünkü zaten bu kullanıcıların pek çok aksesuar satın aldığını biliyoruz. İşte bugün VGA dönüştürücü vesaire yıllardır bunlar satılan ürünlerdi. Şimdi MacBook'la beraber olay o kadar tatlı bir hale gelmiş durumda ki bir tane USB 3.1 portum var. Monitörü mü bağlayacaksın? Bağlayamazsın. Başka bir yere mi bağlayacaksın? Bağlayamazsın. Ne yapacaksın? Adaptör 80 dolarlık adaptörü alacaksın. Bunu 100 dolarda gittim Apple Store'a git gel yol parası da buna eklemek gerekiyor. 100 dolar koyduğunuz zaman Türkiye şartlarında 250 lira fiyatın artması anlamına geliyor ki yani hani
saçma sapan bir şey.
Saçma sapan bir şey hakikaten. Bunun yani temel seviyede kullanıcıların en fazla neye ihtiyacı var? Çevre bileşen bağlama. Tamam, hadi şarj ettikten sonra çıkartıp bir şeye bağlayabilirsin gibi düşünüyorum ama yani ben monitöre bağlayabilmek için ekstra adaptör almamam lazım. En azından bir HDMI ya da DisplayPort üzerine koy. Kusura bakmasın.
Evet, yani kesinlikle öyle olmalı. Şimdi genel olarak baktığımızda da cihazın içerisinde Korem diye isimlendirilen Intel'in yeni nesil fansız çalışma üstüne odaklanılmış bir işlemcisini yer aldığını görüyoruz. Şimdi kullanıcılar burada bu işlemcinin performansını çok merak ediyorlar. Sen ayrıntılı bir videoda detaylı bir şekilde bunu anlattın herhalde. Bu işlemcinin performansı yanlış anlaşılmasın aslında bir dizüstü performansına yakından uzaktan pek de alakası olan bir şey değil yani.
Yani şimdi Korem işlemci ailesini çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Çünkü hani yanlış anlaşılmaya da çok müsait, doğru anlatılması da çok kolay olmayan bir platform. Şimdi bu platformun amacı şu 4.5 watt seviyesinde işlemciler ortaya koymak ve bu sayede fansız çalıştırabilen ultra ince, belki daha önce görmediğimiz form faktörlere sahip bilgisayarların oluşmasını sağlamak. Şimdi işlemcinin tek çekirdekteki performansına bakıp verimliliğini değerlendirdiğiniz zaman Intel'in 2 jenerasyon önceki 15 wattlık işlemcileri yakaladığını görebiliyoruz. Ama burada handikap yaratan şöyle bir durum söz konusu. Şimdi işlemcinin kullanabileceği termal bütçe 4.5 watt. Ve bunun içerisinde grafik işlem birimi de dahil. HD 5300 ya da işlemcinin modeline göre bu ileride belki değişiklik gösterebilir. Bunu dikkate aldıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Coreon platformunda performansı etki eden temel faktör turbo boost teknolojisi. Intel diyor ki ben bunu 4.5 watt yaptım ve bunu yaparken de bas frekansını 800 MHz ile 1.2 GHz arasında değiştirdim. Ben hakikaten 800 MHz'de çalışıyor. Örneğin Asus'un UX305 modeli ama turbo boost moduyla işlemci frekansını 2 GHz'e kadar çıkartıp orada çok daha uzun süreler kalmasını sağlayıp işi bitirdikten sonra çok hızlı bir şekilde 800 MHz'e dönmesi bizim için birinci öncelik diyor. Ama bunu yapabilmesi için hakikaten GPU'nun orada bekleme durumuna, atıl vaziyete geçmesi gerekiyor. Çünkü termal turbo boost özelliği daha çok işlemcinin yüksek frekansa ulaşması adına kullanılan bir teknoloji. Tabii ki GPU da standart olarak 100 MHz'de çalışıyor. O da 900 MHz'e kadar çıkabiliyor ama ikisi beraber en yüksek turbo boost modunda çalışamıyorlar.
Hemen dolayısıyla ısınıyor çünkü işlemci, düşürüyor hızını.
Tabii şimdi benim UX305'te yaptığım ki o da fansız çalışan bir bilgisayardı. Denemelerde işlemci çekirdeklerinin 70 dereceye kadar çıkabildiğini gördüm. Sonuçta fansız çalışan bilgisayar için bunlar çok kötü değerler değil, bunu söyleyebiliriz ama günün sonunda performans ölçümlemesi yaptığın zaman cross platform dediğimiz çeşitli evrensel yazılımlar var. Bunlardan bir tanesi Geekbench mesela. Aynı algoritmayı farklı cihazlarda kullanarak performans değerleri yapıyor. Bakıldığı zaman tek çekirdek performansı olarak evet Coreon, Intel'in Broadwell mimarisini kullanması ki burada 4.5 watt ama Intel en güncel mimarinin tüm özelliklerini sunuyor. Onu da söyleyelim. Atom'dan farklı bir yapısı var. Tek çekirdekli çok İddialı bir noktada yer almakla birlikte çok çekirdek performansına baktığımız zaman hani bugün işte Samsung'un Exynos 7420'si, Nvidia'nın Tegra platformundaki bir takım sonuçlar ya da Snapdragon 810 gibi platformlar çok çekirdek sayısına bağlı olarak daha fazlasını yapabiliyorlar. Bunu şundan dolayı söylüyorum. İlginç bir şekilde Intel'in tüm Coreon işlemcileri 280 dolara satılıyor. Bugün Snapdragon 810 dediğin, Exynos 7420 dediğin en pahalısını koyduğun zaman 50 dolar, 60 dolar diyelim hadi bir fiyatlandırmaya denk geliyor. Bu ne anlama geliyor? Yani sen evet 2 çekirdekli, 4 çekirdek, izlek, yani 4 tane sanal çekirdek gibi kullanılabiliyor ama kullanıcı bununla ilgilenmez. Kullanıcı eğer bir makineye 3000 lira üstü fiyat verecekse ki şu an MacBook da dahil, Asus da dahil, bu da dahil, bunlar pahalı cihazlar. Aldığın zaman yapabileceğin şey şu olacak, internete gir, e-mail cevapla, sosyal medyada gez, işte Windows Market'teki uygulamalardan istifade et.
YouTube'dan video izle.
YouTube'dan video izle, kısmen bir takım 4K videoları izle ama oyuna geldiğin zaman
Oyun yok
yani
video,
onu söyleyelim.
Video işleyeyim, işte bir programda biz çıktı alayım falan filan bir sonucu ulaşayım dediğinde, karmaşık işlere girdiğinde bilgisayar orada üretim kısmında, yani bilgisayarı üretmek için kullanmaya çalıştığınızda bir yazılımcı olarak mesela buna bir Visual Studio kurayım, karmaşık yazılımlarımı derleyeyim filan dediğinizde orada o bilgisayar yok.
Zaten hani işini kısa sürede bitirmek isteyen adam 3500'e verecekse buna vermez. Çünkü hani burada şimdi şöyle bir durum söz konusu. Birazdan gireceğim ama şimdi oyun performansından bahsederken şunu söylemek lazım. Şöyle değerlendirilebilir. İlginç bir şekilde Coreon tabanlı cihazların hepsi yüksek çözünürlükle geldi. MacBook'u bir tarafa bırakıyorum. Ama bu alet ya da Asus UX305 bizim incelediğimiz zaten 3K ekran var. Yani sen neyine güveniyorsun 3K ekran veriyorsun? Allah'tan Full HD versiyonu unutmamışlar ama günün sonuna bakıldığı zaman performans alabileceğiniz cihazlar değil. İronik olan durumsa şu, MacBook'a geri döndüğümüz zaman daha ucuza, daha yüksek performans barındıran MacBook Air var. Yani ben 300 gram daha ağır olacak diye ya da 2 mm daha kalın olacak diye gidip Coreon almam. Evet pil performansı belki birkaç saat daha iyi olabilir ama MacBook Air dediğin alet 2 saat çalışmıyor.
Evet.
Öyle bir durum, öyle bir gerçek var.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. MacBook da yeni bir klavye stiline geçirdi. Burada işte kelebek stili denen yeni bir anahtarlama kullanılıyor alt tarafta. Tuş basışı hem hissiyatı kuvvetlendirmek hem de olabildiğince inceltebilmek adına hem de tuşun neresine basarsan bas artık tuş basılıyor. Ortasına bastırmak zorunda değilsin hissiyatı.
Zaten o kelebek eklisi aslında nereye basmayla ilgili bir
yenilik. Genel olarak. Şimdi klavye bütün şeye dağıtılarak, kasaya dağıtılarak tam boyutlarda bir klavye sağlanmış o küçük dizüstü bilgisayarda. Şu ana kadar bence klavye adına yapılmış en güzel adımlardan bir tanesi bir dizüstü bilgisayar.
Şimdi mesela ben Asus'un UX305'inde de bunda da mesela klavyeyi beğendim. Şimdi klavye kullanımında kullanıcıya konfor ve rahatlık sağlayan unsur nedir? Tuşların yüksek olması gerekiyor.
Evet.
Çünkü bastığın zaman sana o basma hissiyatını yaşatabilmesi gerekiyor.
Geniş bir alana yayılacak ki sen tam olarak 10 parmak yazabilirken parmaklarında sıkıntı yaşama
aralarında. Aynen kesinlikle. Şimdi ama kasa inceldikçe ne oluyor? Bu tuşların yüksekliğini korumak çok zorlaşabiliyor. Zaten bakıldığı zaman mesela MacBook'un tuş yüksekliği aslında bakılırsa diğerleri gibi değil. Daha az bir yükseklik kullanmışlar ama o kelebek tipi yeni klavye mantığıyla sen neresine basarsan bas o güçlü etkiyi yaşayabiliyorsun. Orada bir hakikaten yenilik var. Kaldı ki bir başka yenilik daha yapmışlar. Mesela Asus'un UX305'inde ben neyi eleştirdim? Klavyede arka aydınlatma yok. Yani sen buradan Amerika'ya uçuyorsun 10 saat. Uçuşun yarısında uçak karanlık. Bir şey yazmak istersen yazamıyorsun. tepe ışığı kullanıyorsun, onda da yanındaki rahatsız oluyor oturan kişi. Apple MacBook'ta her tuşun ayrı bir detay anlatma kullanmış. Hakikaten yani biz Apple Watch'u bekliyorduk ama etkinliğin en çok konuşulan ürünü MacBook oldu. Çünkü ince bilgisayar yaparken sadece kasayı inceltmemişler. Aynı zamanda kullanım konforunu daha önceki MacBook'lardakine denk düşebilecek şekilde işte tuş yapısını değiştirerek, arka aydınlatmayı koruyarak ve birazdan TouchPad'e de değinirsin herhalde. TouchPad tarafında evet, bir takım yenilikler
Force
sunarak.
Touch mesela. Force Touch özellikle TouchPad'e de değinir. Cam TouchPad zaten uzun zamandır kullanılıyordu MacBook ailesinde ve gerçekten de çok etkileyici. Yani genelde MacBook kullanıcılarında ben şey ihtiyacı görmüyorum. Yüzüstü yaşlıklarına fare ihtiyacı yok. TouchPad çünkü çok etkili bir şekilde kullanılıyor.
Dünyada en iyi TouchPad'i diyebilir miyiz deriz herhalde değil mi? Hakikaten o
çok
konuda
rakipsiz. Çok bir şekilde bunu söyleriz. Yani PC'lerde henüz daha muadili çıkmadı. Kaldı ki PC'ler dokunmatik ekranla o işi halletmeye çalışıyorlar. Biraz daha. TouchPad çünkü o kadar yeteneksiz ki.
Dokunmatik ekran dediğinde ekstra pil tüketiyor. Bir de öyle
evet,
bir handikapı var.
Ne yazık ki öyle bir durum söz konusu. Onu da Force Touch'la destekleyerek artık uzun basışları, sert basışları dalgalayabilecek bir hale getirip ona işletim sisteminde ek fonksiyon kazandırmaları. Cihazı farklı bir konuma taşımış.
Altta zaten bir titreşim motoru koymuşlar. Aslında bazı telefon vari bir mantıkla da çalışıyor. Neresine basarsan bas almıyor.
Evet, hissedebiliyorsun çok rahat bir şekilde basıp basmadığını da. Yani o olayı da iyi halletmişler. Bunun haricinde cihazı genel olarak değerlendirirsek evet güzel görünen, bazı özellikleri ön plana çıkan ama mesela tek porta sahip olmasıyla benim en çok eleştirdiğim cihazlardan bir tanesi. Ve kaldı ki fiyatıyla karşılaştırdığımız bugün Türkiye'de 4500'lerin üstünde bir fiyatla satılıyor.
Konfigürasyona göre ise 4000 liralardan başlayıp 5000 liraları bulan bir fiyatlandırması var.
Evet, ne yazık ki böyle uçuk bir fiyata da sahip. Bence yani net bir şekilde şunu söylüyorum herhalde, alınabilecek en son bilgisayarlardan bir tanesi alınması gereken. Çünkü o fiyata verdiğinizde ne yazık ki klavyeli bir iPad'den çok da fazlasını sunmayacak.
Ya, iPad Pro diye konuşuyorduk ya, belki de iPad Pro aslında
çıkışı var. iPad Pro gibi bir şey
çünkü
oldu yani.
Çünkü çok güzel bir iPad Pro olur, en azından macOS var, tam fonksiyonel
evet,
bir yazılım.
İşte tam fonksiyonel bir yazılım var. Tam fonksiyon diyorsun ki ben bunu her şeyi yaparım. Yapmaya çalıştığında işlemci yok orada.
Ya şimdi bir de, öyle bir de yani bir de şöyle bir de durum söz konusu. İşte 480p kameradan bahsettik. Mesela 802.11ac yok. Yani hani çok ölümcül bir özellik mi değil ama yeni bir teknoloji yani olması evet, gereken bir standart. Çünkü artık herkesin elinde router yavaş yavaş bu standardı desteklemeye başladı. Sen 5000 liraya adet satıyorsun. 802.11ac yok. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Kullandıkları İletişim yongası eski bir yonga. Broadcom'dan aldıkları hakikaten 2 jenerasyon önce yani 3 yıl önce geliştirilen bir yongayı kullanmışlar ister istemez. Ve bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman yani bir fiyatlar var aman Allah'ım. Yani 4299 liradan başlıyor. SSD 512 GB yapayım dersen 5299. 100 dolara alarsan 2 adaptör aldın diyelim.
Evet, o zaman.
500 lirada o aldı sana 6000 lira. Yani hani şimdi bak MacBook Air'in fiyatlarına bakıyorum. Artık bunlarda 14 nanometre var. 5. jenerasyon Intel işlemci. Yani 128 GB 2999'dan başlıyor. 256 yapayım işlemciyi hızlandırayım dersen 4000 liraya kadar çıkıyor. Yani
ve daha fazla işi, evet. Daha fazla işi yapabileceğiz. MacBook Air bence MacBook'a göre hala daha fazla alınabilir durumda. İnce dizüstü bilgisayar.
Şunu da söylemekte fayda görüyorum açıkçası. Şimdi bu yeni tasarım anlayışını biz muhtemelen ileriki jenerasyonlarda MacBook'un diğer modellerine de yansıyacağını göreceğiz. Kaldı ki Force Touch dediğimiz MacBook özel bir şey değil. Yeni MacBook Pro'larda da zaten bunu kullanmaya başlamış durumdalar. Yani fiyatlandırma yüksek. Çünkü MacBook aldığın zaman yapamayacağın şey sayısı yapabileceklerinden çok daha fazla.
Evet.
Kazancı ne? Fansız. Tamam eyvallah ama hani MacBook Air'da bugün 290X'in üzerindeki fan gibi çalışmıyor yani. Onlar da çok sesli değiller. Bunu da söyleyebiliriz açıkçası. Ben fuarlara gittiğim zaman öyle görüyorum ki editörden MacBook Air'de video işleyebiliyorlar. Sonuçta macOS'un donanıma getirdiği yük Windows gibi değil. Daha hafif bir yükle daha yüksek randıman alabildiğin cihazlar. Core'de şöyle bir durum söz konusu. İyi bir platform. Mimari olarak bakıldığınızda Intel muazzam bir iş başarmış. Bunu söyleyebiliriz ama bu aletlerin fiyatlarının 4000 lira olmaması gerekiyor. Tablet 1000 liraysa buna maksimum 2000 lira fiyat biçmen gerekiyor ki insanlar doğru tercih yapabilsinler.
Ya aslında modern netbooklar değil mi bunlar? Netbook faciası gibi bir şey olacak. Sen 5000 lira vereceksin, bir sürü şey umut edeceksin ama içindeki işlemci netbook işlemcisi gibi.
Şimdi tabii Intel olan kabahat yıkmak istersek eğer 280 dolar işlemci anakart manakart dersen 500 dolar diyelim. Geri kalanın aslında üreticinin kabahati burada ama Intel'in de bence üreticilerle beraber bir el ele verip arkadaşlar biz bu fiyatlarla bunu satamayız. Çünkü hani bugün işte Razer'ın...
Daha doğrusu satarız ama kullanıcıdan olumlu tepki gelmez.
Yani geri dönüş çok fazla olur olumsuz anlamda. Yani Razer'ın bugün Blade diye ultra ince bilgisayarı var. İçerisinde 960 ekran kartına kadar adam her şeyi koymuş.
2 kilodan daha az ağırlığa sahip.
Tamam yani fişten çıkardığınız zaman belki maksimum 2 saat çalışacak ama buradaki insanlar özellikle MacBook kullanıcılarına baktığınız zaman niye onları yanında taşıyorlar? Hafif bir bilgisayar taşıma ama tüm işimi de yapayım mantığıyla taşıyor.
Evet.
Çünkü hani bugün örneğin bizim kurucumuz Gün bütün işini iPad'de yapıyor. Demek ki yapabiliyorsun. Sen klavyeye bir bilgisayar sunacaksan daha fazlasını yapabilmesi gerekiyor
insanlar. Bugün Asus G501 mesela en çok konuşulan dizüstü bilgisayardan bir tanesi olmaya aday. O da Razer gibi ince bir dizüstü bilgisayar ve donanımsal olarak tam bir canavar.
Yani ya da Korem özelinde bir kıyaslama yapmak gerekirse aslında adam bilgisayar yapmış.
Evet,
yani
tamam böyle mı? Kullan yapacak. Yani
böyle kullan, istediğin yap vesaire. Ekran çözünürlüğü, dokunmatik ekranı var, şusu var, busu var. Klavye aydınlatması var, touchpad'i fena değil. Malzeme kalitesi hoş, tamam. Evet, metal değil ama
çok hoş.
Öndeki kaplama çok güzel. Ama bunda fiyat ucuz değil. Yani hani bakıldığı zaman dediğim gibi tablet 1000 lirası.
Ya şunu 2000 liraya alabilsen öner.
Gibi. Yani tablet 1000 liraysa bu ayet 2000 lira olmak evet. Olmalı. Ve hani o 3K'lar, 2K'lar o ekranlardan bir kurtulun ya. Ya bunun için HD 5300 grafik bir numara.
Ya 1366x768'i hala daha görüyoruz. Şimdi bir de bir moda çıktı. Bu da 3K, 4K ekranlar. Bir ortasını bulup da Full HD ekranı. Doğu dürüst dizüstü bilgisayarda yaygın göremedi gerdi ya.
Ya niye böyle
diyor? Birdenbire 1366'dan 3K'ya 4K'ya geçti.
Yani bir de şöyle bir durum var. Maalesef Windows işletim sisteminde pek çok uygulamanın genel kullanıcıları yüzü bu çözünürlükleri alacak değil. Yani hani ben örneğin Asus'un UX 305'inde 3800'de, işte 3200'de 1800 çözünürlüğü bir alta düşürüyorum. Ya yani Windows sapıtıyor. Biliyorsun notebooklarda tavsiye edilen çözünürlüğün altına düştüğün zaman
genelde bazısı sapıtıyor. Ekran ölçeklenemeyebiliyor.
Aynen ölçeklenemiyor. Tüm bunlar bir aradayken yani fiyatlar hakikaten nasıl diyeyim sana evlat acısı gibi olmuş. Şimdi 5000 lirayı MacBook'a vermek
pek mantıklı değil bana göre en azından.
Ya şimdi şöyle bir şey var. 17 bin dolarlık Apple Watch'u alan gidip bunu da alacaktır muhtemelen, tamam mı?
Evet.
Belli bir kesime hitap eder ama ben açıkçası tercihimi Apple tarafından MacBook değil de MacBook Air'den yana yaparım.
Evet, MacBook Air iş yapmak istiyorsanız da MacBook Pro'lar o tarafta ama MacBook Pro'ları da alasıya aynı işi bilgisayar tarafında artık Asus G501, Razer'ın dizüstü bilgisayarı gibi cihazlarda yarı fiyatına daha fazlasını yapabiliyorsun.
Tabii orada hani Apple cezbeden şöyle bir durum şu. iPhone, iPad, MacBook artık buna kendi aralarını konuşabiliyorlar. Şimdi Windows 10'la beraber Microsoft da göre onu yapacak ama. Hani Apple jenerasyonu alışık olanlar MacBook alıyor. Benim etrafımda insanlar var. Ben yıllarca Windows niye kullandım diye üzülüyor adam. Yani MacBook almış. Diyor ki dünyam değişti diyor mesela. Bu biraz da tabii kişinin beklentisi ve ne kullanmak istediği
evet,
çok alakalı şeyler.
Kullanmak istediği alakalı. Size kalmış bir şey ama bunu da unutmayın tabii diyoruz. Bize göre MacBook şu anda MacBook Air'a göre alınmaz, daha pahalı bir cihaz. MacBook Air'in hala da alınabilitesini koruyor arkadaşlar.
Kaldı şunu da ekleyeyim. Benim yurt dışında takip ettiğim kadarıyla şunu da söylüyorlar. Aslında bakılırsa Apple'ın şu anda genel merkezinde ikinci nesil MacBook da varmış. Yani bu ilk model piyasaya sürdüler ama muhtemelen eleştirilere de tahmin ettiler herhalde belli bir kesim. Belki 8-10 ay sonra ikinci nesil MacBook da görebiliriz.
Genelde Apple'a dedikodu bitmiyor Mert'i. Yok televizyon üretti, yok araba üretti. Televizyonu kaç senedir üretiyor.
Ama dikkat et, özellikle iPhone tarafının dedikodular son dönemde çok doğru çıkıyor.
Evet, öyle biraz öyle var. Ama televizyon biliyorsun Apple televizyon üretecek haberi.
bu arada bak televizyon demişken çok da video uzatmayalım ama MacBook'un lanse edildiği etkinlikte Apple TV'nin fiyatını da 69 dolara düşürdüler. Bence o güzel bir hamle.
Evet, onu kimse konuşmadı.
Şimdi mesela HBO ile falan anlaşmışlar. İşte Game of Thrones gibi diziler vesaire artık Apple TV platformunda olacak. Belki de bu televizyonun habercisidir ama ona gene kadar işte içerik üreten ve ufak bir kutuyla insanlara böyle özel diziler sunabilen bir yayıncı haline gelmesi bile zaten olayı başka bir boyuta taşır.
Evet, bu videomuzda MacBook alınır mı alınmaz mı Erdi ile beraber bunu konuştuk. Aynı zamanda içindeki işlemci ve donanımları ile ilgili de görüşlerimizi aktardık arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Lütfen esirgemeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.